Şimdi kardeşler geçen hafta biliyorsunuz yeni bir seriye başladık. Bu Davut üzerinedir ve Davut'u nasıl seçildiği hakkında çok güzel şeyler dinledik. Uğur kardeşim çok güzel anlattı. Davut nasıl seçildi? Evdeki yedi oğul arasından değil ama dışarıdaki tek oğul olarak Rab onu seçti. Niye seçti bunu şimdilik bilmiyoruz. Ama Rab onu seçti. Neden Davut'u seçti? Neden İsrail'i seçti derseniz onun gibi bir şey. Bunları bilemiyoruz. Bunu Rab biliyor. Rab İbrahim soyunu seçti, kutsadı ve onu bütün insanlığa bereket olmak üzere ortamıza çıkardı. Dünyanın tam merkezine koydu. Ve İsrail de o topraklara geldiği zaman aynen nasıl ki Davut'un yedi tane abisi arasından onu seçtiyse Rab, o topraklarda da aslında yedi tane halk yaşıyordu. Bunlar Hititler, Girgaşlılar, Amorlular, Kenanlılar, Perizliler, Hivliler, Yebuslular. Bunlar Tanrı'nın İbrahim'e vaat ettiği topraklarda yaşayan halklardı. Ama Rab bu yedi halk ki hepsi de oturmuş halklardı ve herhalde İsrail'den güçlüydüler. Ama Rab bunları seçti. Bunların arasından İsrail'i seçti ve kutsadı ve o toprakların halkı olarak onları bereketledi. Şimdi İsrail en bilge, en ahlaklı, en güçlü olduğu için seçilmedi. Ama Rab onu seçti. Kurtarıcımıza, İsa Mesih'e bir koza olarak İsrail'i seçti. İsrail onun içinden yetişecekti. Öncelikle Davut onun içinden yetişecekti. Ve Davut da Mesih'e bir ata, bir kral ata olarak seçilmiş oldu. Ve en güçlü kraldan en yüce krala oluşan bir kutsal soy oluşturuldu. Kurtarış bütün insanlar içindir ama Rab burada bizleri seçti. Bizleri niye seçti? Çok akıllı, çok bilgili, çok bereketli miyiz? Ama Rab bizleri seçti. Rab seçer. Gördüğümüz gibi kutsal topraklarda yaşayan yedi halk dururken Rab dışarıdaki İsrail'i seçti ve kutsadı ve o toprağın hakimi kıldı. İshak'ın evinde yedi tane büyük adam vardı ama Rab onları değil kırlarda çobanlık yapan Davut'u seçti. Yediyi bir kenara koydu, biri seçti. Bir sorudur, acaba dışarıda yedi kişi kalacak, yedide bir mi Rabbin evinde olacak? Bilmiyorum, Rab bilir. Ama konumuza dönersek, Rabbin İsrail'e vaat ettiği topraklara yerleşip orada egemen olması için orada bir de rakip halk vardı, bir tane daha. Bunlar da Filistliler, Filistli veya Palestin halkı. Bunlar oranın o zamanki sahiplerindendi. Bunlar bugünkü Filistinlilerle karıştırılmasın. Bunlar Avrupa asıllı bir halk. Muhtemelen Ege'den geldiler. Belki Yunanistan, belki Anadolu. Ama Avrupalı bir halk olduklarını biliyoruz. Bugün soyları tükendi. Aynen demin saydığımız yedi halk gibi. Onların da soyları tükendi. Evet, bunlar oralara adını veren halktı. Filistiler, Palestiler, her neyse. Şimdi bunlar orada olduğuna göre ve Rabbin halkı da oraya yöneldiğine göre burada bir çatışma çıkması kaçınılmaz. İsrail o topraklarda egemen olmak istiyorsa ve Saul, Kral Saul, geçen hafta gördüğümüz Saul, eğer krallığını sınırlarına doğru genişletmek, yaymak, tam kontrol altına almak istiyorsa bu Filistileri yenmek zorunda. Bunun için iki ordu karşı karşıya geldi. 1. Samuel 17'ye birden okuyorum. Savaşmak üzere ordularını bir araya getiren Filistiler, Yahuda'nın Soko kentinde toplandılar. Soko ile Azeka kenti arasındaki Efes Dammim'de ordugah kurdular. Saul ile İsrailliler de toplandılar. Ela Vadisi'nde ordugah kurup Filistilere karşı savaş düzeni aldılar. Filistiler tepenin bir yanında, İsrailliler de karşı tepede yerlerini aldı. Aralarında vadi vardı. Şimdi iki ordu karşı karşıya gelince ne olur? Karşılıklı tahrikler falan olur. Böyle oranın yiğitleri öne çıkar. Karşı tarafa gözdağı vermek için, onları ürkütmek için bazı şovlar yaparlar. Bunların en güzellerinden biri günümüze kadar geldi, izleyebilirsek. Bir bakalım mı? Korktunuz mu? Böyle adamlarla karşılaşırsak herhalde korkarız. Bu Haka dansı deniliyor. Yeni Zelanda'da folklor olarak hala yapıyorlar. Ama savaş alanına çıktıklarında bunu yaparlardı. Aynen bugün göreceğimiz konuda da buna benzer şeyler yaşanıyordu. Ve bütün savaşlarda modern çağa kadar böyle çıkarlar birbirlerini ürkütmeye, korkutmaya çalışırlardı. Kim daha deli, kim daha saldırgan, kim daha ürkütücü, ölümcül. İşte böyle bir şey. Ve burada iddialı olan taraf Palestinliler ya da Filistinliler. Çünkü onların çok güvendikleri bir adam var. Tam bir forvet, çok güçlü bir adam. Okuyorum, dördüncü ayetten devam ediyorum. Filist ordugahından Gatlı Golyat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu 6 arşın 1 karıştı. Neredeyse 3 metre. Başına tunç miğfer takmış, pullu bir zırh kuşanmıştı. Tunç zırhın ağırlığı 5000 şekeldi. 60 kiloya yakın. Baldırları zırhlarla korunmuştu. Omuzları arasında tunç bir pala asılıydı. Mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. Mızrağın demir başının ağırlığı 600 şekeldi ki yaklaşık 7 kilo ediyor. Golyat'ın önü sıra kalkanını taşıyan bir adam yürüyordu. Bir dev, sanki tek başına bir ordu ve kalkanını da kendisine taşımıyor, yanındaki adama taşıtıyor. Çünkü karşısında dişine göre bir adam çıkmazsa zaten kalkana ihtiyaç yok. Onu salatalık gibi ikiye bölebilir. Böyle bir adam. Ve Golyat, Filist ordusunun en önünde durup İsraillere sataşıyordu, onları tahrik ediyordu, aşağılıyordu. Kendisine rakip çıkarmaları için onları davet ediyordu. Gelin, işte buradayım. Yok mu içinizde bir delikanlı, bir yiğit karşıma çıksın? O zamanki savaşların bir özelliği de önce böyle küçük düellolar yapılırdı. İnsanlar birbirlerini işaret ederdi. Sen gel karşıma, işte ben buradayım. Meydanda dövüşürlerdi. Kim öle, kim kala. Buna meydan okuma hala deniyor. Meydana çağırma anlamında. Böyle işte yapılırdı ve Golyat bunu yaptığı zaman İsrail tarafından çıt çıkmadı. Adama baktılar ve kimse ona el sürmeye cesaret edemedi. Ve Davut'un abilerinden üçü de bu ordudaydı ama onlar da ses çıkaramadılar. Ve bu iş tam 40 gün boyunca sürdü. 40 gün ve devamlı aşağıladılar İsrail ordusunu, Saul'un ordusunu ve 40 gün boyunca ne Saul ne de başka birisi Golyat'ın karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Çünkü bu devi kimse yenemez diye düşünüyorlardı. Çünkü ondan korkuyorlar, çekiniyorlardı. Şimdi bu 40 gün sürdü dedik ya, 40 gün kelimesini kutsal yazılarda görürseniz bu bir anlamı vardır. Bir şeyin tamamlandığını ve dönüşmek üzere olduğu anlamına gelir. Başka bir şeye doğru dönüşüyordur. İşte odak noktamız burası. Şimdi kutsal yazılara gene bakarsak, İsrail'in pek çok savaşı oldu. Kendi kahramanları da oldu, karşı tarafın da kahramanları oldu. İsrail yendi, yenildi, esir aldı, esir oldu. Ama buradaki olay bizim için özellikle çok önemli. Çünkü bir olay kutsal kitapta bu şekilde ayrıntılarla yer alıyorsa, bu kesinlikle bizlerle ilgilidir. Burada bizim üzerimize bir mesaj vardır. Şimdi hikayenin odağında buraya kadar Golyat var görüyorsunuz. Eğer İsrail özgür ve egemen bir ulus olarak devam etmek istiyorsa bu savaşı kazanmak zorunda. Ama soru şu ki Golyat'ı kim yenecek? Sizler hiç Golyat'la karşılaştınız mı diye sorayım. Doğrudur. Hemen hepimiz karşılaşmışızdır. Burada elinde Sırığıyla çok büyük 3 metrelik bir adam da karşılaştınız mı demek istemiyorum. Ama kendinizi bir şeyin, bir olayın, bir adamın karşısında aynen İsrail gibi çaresiz, yenilmiş ve umutsuz hissettiniz mi? İşte Goliat budur. Şimdi burada hikayenin diğer bir odağına bakalım. Rab biliyorsunuz 7 abisi dururken Davut'u seçmişti. Niye seçmişti bilmiyorduk. Davut genç bir çobandı. Genç bir çocuktu ve aynı zamanda müzisyendi. Böyle lir çalardı. Bunu kutsal yazılardan biliyoruz ve biliyoruz ki Saul de kraldı ama deliydi. Yani bipolar manik depresif bozukluğu olduğu tahmin ediliyor. Yani çok hüzünlü zamanları olurdu. O zamanlar Davut gelir ona neşelendirici şeyler çalardı. Bazen de iyice delirirdi. O zaman da sakinleştirici şeyler çalardı. Böyle bir ilişkileri vardı ama Saul'ün Davut'u çok iyi tanıdığını zannetmiyoruz. Ve Davut tam bir yetişkin sayılmadığı için Saul onu savaş kadrosuna da almamıştı. Onu dışarıda bıraktı. Onun abilerini seçmişti. Ve şu anda Saul savaş meydanındadır. Ve müziğe de gerek duymuyor zaten. O yüzden Davut'ta da ihtiyacı yoktu. Aslında tam delirmesi gereken zamandı. Çünkü işte savaştasın ama ondan da bir ses çıkmıyordu. Ve tam da bu günlerde babası, Davut'un babası İşay, cephedeki askerlere erzak götürmek üzere Davut'u çağırdı. Çünkü askerler cephedeydi ve onlar elbette yiyip içmeleri gerekiyordu. Savaşmazken, savaşamıyorlardı. 20. ayetten okuyayım ben. Ertesi sabah Davut erkenden kalktı. Sürüyü bir çobana bıraktı. İşay'ın buyurduğu gibi erzakı alıp yola koyuldu. Ordugaha vardığı sırada askerler savaş naraları atarak savaş düzenine giriyorlardı. 40 gündür bunu yapıyorlar. İsrail ile Filistler karşı karşıya savaş düzeni almışlardı. Davut'un getirdiklerini levazım görevlisine bırakıp cepheye koştu. Kardeşlerin yanına varıp onları selamladı. Davut onlarla konuşurken Gatlı Filistli Goliat adındaki dövüşçü Filist cephesinden ileri çıkarak daha önce yaptığı gibi meydan okudu. Davut bunu duydu. İsrailler Goliat'ı görünce büyük korkuyla önünden kaçıştılar. Evet, savaş henüz başlayamamış çünkü bir tarafta alay eden, aşağılayan bir adam var ve karşısında koca bir ordu var. Ve bir türlü başlayamıyorlar. Çünkü o adamı yenilmez olarak görüyorlar. Goliat öyle bir şey ki onu kimse yenemez. Onun için ne derse susuyor, katlanıyorlardı. Ellerinde silahları vardı ama yüreklerinde inanç yoktu. Çünkü daha baştan kaybetmişlerdi. Ama Davut bunu duydu diye geçiyor okuduğunuz ayette. Şimdi Rabbin neden yedi abisi arasından Davut'u seçtiğini anlayabiliriz. Çünkü Davut Rabbin halkından birisi olarak bu aşağılanmalara katlanmak istemedi. Ve Goliat'ın karşısına çıkmak istedi. Onu ciddiye almadılar ama Davut ısrar etti. Üzerine bir zırh verdiler. Davut onu da istemedi. Onun zırhı başka türlü bir zırh olacaktı. Ve dereye gitti Davut. 5 tane taş seçti. Bunları torbasına koydu. Neden 5? Buna da bakarız. Ama şimdi dönelim. Davut elindeki sapanla, yani şöyle atılan sapan, tepeden tırnağa zırhlar kuşanmış korkunç Goliat'ın üzerine doğru yürüdü. Goliat da bu sırada bu küçük çocukla alay ediyor, gülüyor. Bir taraftan da ona küfürler, lanetler yağdırıyordu. 45. ayete bakarsak, Davut, sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun diye karşılık verdi. Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun tanrısı, Her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Ve Davut sapanını savurdu. Tek bir taşla yenilmez dev Golyat'ı yere serdi. Taş gitti. Golyat'ın alnına saplandı. Golyat yere yıkıldı. Ve onun kılıcıyla Davut Golyat'ı öldürdü. Tek bir taşla ve imanla. O gün zafer Rabbin halkının oldu ve paniğe kapılan Filistin ordusu dağıldı, ezildi, yenildi. Kocaman adamların, tecrübeli savaşçı adamların yapamadığını tek başına Davut başardı. Çünkü İsrail ordusu her biri kendi gücünü karşısındaki adamın gücüyle karşılaştırıyordu ve yeniliyordu. Düşüncesinde yeniliyordu, zihninde yeniliyordu. Çünkü bu adamı ben kendi gücümle yenemem. Doğru. Ama Davut Rabbin adıyla ve onun verdiği güçle çıktı ve Golyat'ı bir tek taşla yere devirdi. Çünkü Davut taşı Rabbin adıyla attı ve Rabbin gücüyle attı. Bundan sonra bu Golyat'ı yenene vaat edilmiş olan kralın kızıyla evlendi ve mutlu son. Bir masal gibi, eğer masal olsaydı burada biterdi. Ama bizim için burada bitmiyor. Çünkü burada zayıf olanın güçlü olanı yendiği bir öyküden çok daha fazlası var. Çünkü burada bir Golyat var ve Golyatlar üzerine konuşmalıyız. Senin Golyat'ın, benim Golyat'ım, onun Golyat'ı, hepimizin Golyat'ları üzerinde konuşmalıyız. Çünkü hepimizin karşısında dikilmiş Golyat'lar vardır ve eğer bunları deviremezsek gerçek anlamda özgür olamayız. Tanrı zincirlerimizi çarmıhın üzerinde kırmıştır, hamdolsun. İsrail gibi bizi de özgürlüğe kurtarmıştır ama kafamızda bazı sorular hala durabilir. İçimizde bazı korkular, fobiler olabilir. Ve bunlar bizi gerçek anlamda özgür hissetmekten uzakta tutabilir. Aslında özgürüz fakat kendimizi özgür hissedemiyoruz. Çünkü bu engel kafamızın içinde veya karşımızda veya bir rakip olarak karşımızda duruyor. Ve şunu düşünüyoruz. Ben bununla baş edemem. Ben buna gücü yetmez, imkanım yok. O zaman yapmak gereken şu, aynen Davut gibi Rabbin adıyla bir taş almak ve Golyat'ın karşısına çıkmak. Ve bu taş da elbette Rabbin sözü olacaktır. Böylece mesela bir kötü alışkanlık, mesela bir saplantılı düşünce, seni zayıf düşüren, felç eden, harekete geçmekten alıkoyan şey, bir nefret, bir affetmezlik, bir içindeki acılı anı, her neyse, bir lanet, bir bela, hiç önemli değil. Bunlara karşı yapılacak tek şey, aynen Davut gibi gidip bir Rabbin taşını alıp, onunla Rabbin gücüyle karşısına dikilmektir. Şimdi bakınız bu konuya, Yaşam Kilisesi olarak iki kardeşimle, kız kardeşimle birlikte bir yeni seri hazırlıyoruz. Adı Mesih'te Özgürlük ve konu bu. Bizleri olumsuz anlamda etkileyen her şeyi hayatımızdan atmak, uzaklaştırmak ve Rabbin bize verdiği özgürlüğü gerçek anlamda yaşayabilmek için önümüzdeki aslında tamamen kof, boş olan o gücü yıkmakla ilgili bir seminer olacak. Çünkü Golyatlar var. Hepimizin Golyatları var. Dediğim gibi bunlar herhangi bir şey olabilir. Somut veya soyut. Ama önemli olan şudur. Gerçek potansiyelini ortaya koymakta, kendini gerçekleştirmekte ve gerçek anlamda özgür olmakta. Seni engelleyen ne varsa ve onu yenemeyeceğini düşünüyorsan işte o Golyat'tır. Ve bu Golyat'ın karşısına kendi gücümüzle çıkamayacağımızı çünkü zaten bizi yenmiş olduğunu düşünüyorsak ve silahlarımızı kuşanıp çıkmak, kendi gücümüzle yenemeyeceğimize eminsek ki çok normaldir aynen İsrail ordusu gibi. Yapmamız gereken şey şudur. Aynen Davut'un dediği gibi. Her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum demek gerekir. Davut taşı atarken kesinlikle Tanrı'nın eli vardı. Ve Tanrı şöyle demişti. Çok güzel ayetler. Yeşua 41'e 10. Korkma çünkü ben seninleyim. Yılma çünkü Tanrım benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Rab böyle diyor. Rab işte o taşı yerine oturtacak olan asıl Rabbimizdir. Yeter ki onun adıyla işte bu yenilmez gözüken şeylerin, bu lanetlerin, belaların, bütün kötülüklerin önüne çıkalım. Saplantılar, belalar, fobiler, her neyse bunların yenilmez gözüktüğüne aldanmayın. Aynen Goliat gibi. Ne kadar ürkütücü gözükürlerse gözüksünler, hepsinin bir tek taşla işi bitecektir. Çünkü Rab her nasıl 7 kişi orada dururken hepsi daha büyüktü. Gitti kırlardaki küçük çocuğu seçtiyse Rab seni de seçti. Rabbin seni seçmesinin ve seni ailesine katmasında bir anlamı var. Çünkü sen de belki de kimsenin göremediği bir potansiyel görmüştür Rab. Ve Rab seni kendi öğretisini, kendi gücünü, kendi egemenliğini göstermek için seçmiştir. Cebimizdeki taşlar Rabbin sözleri olmalıdır. O sözlerle her şey, bütün içsel korkuları, bütün manevi sıkıntıları, bütün yenilmez gözüken her türlü şeyin üstünden gelebiliriz. Ama Rab bunu bizim yapmamızı istiyor. Çünkü Rab bizi özgür bıraktı. Rab bizi Mısır'dan çıkardı, kölelikten kurtardı, günahın köleliğinden kurtardı. Biz gidip o taşı alabiliriz. Biz gidip o sözü alabiliriz. Rabbin sözünü alabiliriz. Çünkü bizi kendi ailesinden yaptı. Eğer o taşı alıp atmaya karar verirsek Rab onu yerine gönderecektir. Yeter ki buna karar verelim. Kötü alışkanlıklar, kötü düşünceler, kin, kıskançlık, nefret, kavgacılık. Bunların üstesinden gelelim. Sinirlilik veya her ne geliyorsa aklınıza. Bunlar Goliatlardır ve hepsi de Rabbin gücüyle yıkılacaktır. Çünkü Rab çok güzel söyledi. Bir daha tekrarlayacağım. Korkma çünkü ben seninleyim. Yılma çünkü Tanrım benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Rab daha ne desin? Onun için Rabbin gücünü kendi gücümüz kabul edip kendi düşmanımız ve aynı zamanda Rabbin düşmanının önüne çıkmak hiç zor olmayacak kardeşler. Bunu Rab vaat ediyor. Bir şeyi vurgulamak isterim şimdi. Davut bu şekilde kral oldu sonradan. Bunlara bakacağız. Ve yasa çağının en önemli kralı, en önemli adamı oldu. Ve Kral Davut'tan, güçlü yiğit Kral Davut'tan uzanan soy Mesih'e kadar geldi. İncil'de İsa'yı Davut oğlu olarak tanımlayan 17 tane ayet varmış. Bununla Davut ve İsa arasındaki güçlü bağ vurgulanmak istenmiştir. Şimdi Davut nasıl yasa çağının adamıysa İsa da lütuf çağını başlatan, o çağı kapatan adamdır. Davut gitti 5 tane taş aldı demiştik. Dikkatimi çekti. Neden 5 taş? Çünkü bir taş yeterdi. Ama 5 tane taş aldı. Ama lütuf çağını başlatan İsa ne dedi? Matta 7'ye 7. Dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur. Kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? Sizler Rabbin evlatlarısınız ve Rab sizlere taş değil ekmek vermeye karar verdi. İsa da acıkan 5000 kişiyi doyurmak için 5 tane ekmekle çıkmıştı. Davut'un yasadaki 5 taşı yerine İsa lütfun 5 ekmeğiyle Rabbin gücünü ve görkemini farklı bir şekilde gösterdi. Bizler yasa değil, lütuf çocukları olarak Rabbin ailesine aitiz ve onun gücüyle, onun dua zırhıyla güçlenmişiz. Ve vaade göre de İbrahim'in halkındanız, yani Rabbin öz halkıyız. O zaman Rab bizleri seçtiyse ve kendi gücüne, kendi ailesine dahil ettiyse, korkacak bir şey yok demektir kardeşler. Ve Yeşu'nun yine şu çok güzel ayetleriyle sözlerimi noktalamak isterim. Yeşu 1:9. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Amin. İşte Rab böyle diyor. Rab sizleri seçti ve güçlendirdi. Eğer seçtiyse bir nedeni mutlaka vardır. Ve Davut gibi günün birinde sizleri bir iş için mutlaka kullanacaktır. İmanımızı ve gücümüzü asla kaybetmeyelim. Amin. Teşekkürler.